Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugünkü konuğum Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Öğretim Üyesi Doktor Gülşener. Hoş geldiniz Gül Hocam.
Hoş bulduk Mete Bey.
Ben sizi yine kısaca tanıtayım. Koç'ta Uluslararası İlişkiler okudunuz. Üzerine Bahçeşehir'de sinema ve televizyon yüksek lisansı yaptınız. Ardından reklamcılık ve halkla ilişkiler doktoranızı aldınız.
Doğru.
14 yıldır Bahçeşehir'de dersler veriyorsunuz ama öncesinde bir 9 yıllık da reklamcılık deneyiminiz var. Ve Ekim ayından bu yana ise Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye tarafından koordine edilen Reklam Verenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve Türkiye'deki pazarlama sektörünün önde gelen global ve yerli şirketlerin oluşturduğu endüstri inisiyatifi olan Unstereotype Alliance'ın ulusal danışman olarak çalışmaya başladınız.
Evet.
Aynı zamanda reklam öz yönetim kurulu üyesisiniz. Sektöre çok iç içe bir akademisyen profili var karşımızda.
Evet, hibrit diyorum ben kendime. Çok bu son dönemlerdeki favori kavram. Bir hibrit bir akademisyen olarak hayatıma devam ediyorum diyeyim.
Harika. Peki ben sizi öncelikle bundan 2 seneye kadar oldu, daha fazla oldu. Araştırmacılar Derneği'nin pandeminin başlarında işte bir düzenlediği bir eğitimde tanımıştım. Tüketici marka reklam ilişkisini dair bir gösterge bilim üzerine bir çok güzel bir eğitim vermiştiniz. İsterseniz oradan başlayalım. Nasıl tanımlarsınız gösterge bilimini? Sosyal bilimlerin bir alt dalı olarak kabul edebiliriz herhalde, değil mi?
Doğru, kabul edebiliriz. Bir sosyal bilim disiplini aslında gösterge bilim. Kültürü insanlar için nasıl anlamlar ürettiğini anlamaya çalışan ve bu çerçevede de insanın anlamlandırma süreçlerini inceleyen bir bilim dalı. Gösterge bilim giderek son dönemlerde özellikle Türkiye için birazcık daha bu kadar ileri olduğunu düşünmüyorum ama özellikle İngiltere'de pazarlama çerçevesinde giderek ağırlığını arttıran bir bilim dalı. Çünkü pazarlama çerçevesinde, yani gösterge bilimsel pazarlama olarak da nitelendiriliyor. Markaların ve kültürün tüketiciler için nasıl anlamlar ürettiğini anlamaya yönelik bir bakış açısına sahip. Burada tabii şunu da görmek gerekiyor. Ben buna birazcık şey diyorum. Game before the game. Kalitatif araştırmalar ne yapıyor? Tüketicilerin markalara dair düşüncelerini, algılarını, inançlarını ve tutumlarını anlamaya çalışıyor. Belirli satın alma davranışlarının nasıl, hangi inançlar ya da değerler ve tutumlarla şekillendiğini anlamaya çalışıyor. Gösterge bilim ise bunun bir adım gerisine gidip hangi bu tutumları, duyguları, algıları yaratan kültürel anlam sistemlerini çözümlemeye yardımcı oluyor. Yani eğer tabii ki tüketicilerin markalara yönelik ve belirli kavramlara yönelik algıları ve onlara yüklediği anlamlar var. Ama peki bunlar daha öncesinde kültür tarafından nasıl oluşturuluyor? Bunu anladığınız zaman bunun araştırmasını ve derinlemesine bilgisine sahip olduğunuz zaman işte kültürü, popüler kültür ve marka arasındaki ilişkiyi ve bunun tüketici bağlamında nasıl gerçekleştiğini siz oyuna 1-0 galip başlıyorsunuz pazarlamacı olarak. Kültürel dip dalgaları daha net görebilir hale geliyorsunuz ki bu da tüketici ve marka iletişimi açısından çok önemli. Çünkü markalar kültürel varlıklar ve malzemesi de marka iletişiminin temel malzemelerinden bir tanesi popüler kültür. Ve kültür, yani bütün o tüketici marka ilişkisini çevreleyen kocaman bir balon o kültür. Gösterge bilim ne yapıyor? Bir kere bir, gündelik hayatın kültürel sinyallerini inceliyor. Yani siz yatak odanızda gözünüzü açtınız, işte duvarınızdaki tablodan tutun, efendime söyleyeyim üzerinize giydiğiniz tişörtün üstündeki yazıya, sokağa adımınızı attınız, önünden geçtiğiniz süpermarketin işte logolu alınlığına, ondan sonracığıma önünüze Twitter açtınız, oradaki gördüğünüz bir fotoğrafa, masanıza oturdunuz, işte çalışıyorsunuz, o çalışma ortamınızdaki farklı şeylerin nasıl dizayn edilerek, nasıl bir çalışma ortamında çalıştığınıza kadar bunun hepsi birer gösterge. Size dair, hayata dair ve sizin algınızı da şekillendiriyor bunlar. Dolayısıyla bir, gösterge bilim işte bu gündelik hayattaki kültürel sinyalleri inceliyor. Bir kere bir, bu tarafı var. Kültürel kavramları inceliyor. Örneğin işte diyelim ki ailenin, Türkiye'deki aile kavramının değişen anlamı. Genç Z kuşağı tüketiciler için. Kahvaltı ne demek? Kahvaltının anlamı. İşte akıllı alışveriş ne demek? Ya da tazelik kavramı tüketici için ne anlama geliyor? Bunu kültürle bağlantısını kurarak ve tüketicinin o zihnindeki kalitatif araştırmalarda, işte onlar da bakıyor değil mi? Kalitatif araştırmalarda da işte tüketici kahvaltı deyince ne anlıyor diye anlamaya çalışıyor bunu. Fakat o daha öncesinde o kahvaltı kavramını şekillendiren bir kültür var. Ve o bunu nasıl şekillendiriyor? Bizim zihnimizde o kahvaltı kavramı o anlama nasıl sahip oluyor? Aslında gösterge bilimle keşfediyoruz.
Aslında bayağı yani şey tabii dil de bunun bir parçası. Dil de bir gösterge olarak mı düşünüyorsunuz yoksa?
Kesinlikle. En çok kullandığımız göstergelerden bir tanesi dil. Çünkü gösterge dediğimiz şey aslında kendisi dışında başka bir şeyin yerine geçen her şey. Yani biz sizinle şu anda konuşuyoruz ve belirli kavramları, belirli kelimeler, sözcüklerle ifade ediyoruz. Ve bu sözcükler o kavramın ya da o nesnenin ya da o insanın yerine geçiyor. Dolayısıyla en fazla kullandığımız sembolik ya da gösterge sistemi aslında dil ve sözcükler.
Peki yani aslında biraz daha işin ağdalı kısmına gidersek aslında bu burada da sizin eğitiminizde de bahsettiğiniz farklı ekoller vardı, farklı yaklaşımlar vardı. Belki biraz ondan bahsedebilirsiniz, biraz beynimizi yakabilirsiniz. Bize bu işin felsefesini biraz anlatabilirsiniz. Yani bu üzerine çünkü insanlığın çok zamandır herhalde uğraştığı, anlamaya çalıştığı bir konu diye düşünüyorum tabii ki.
Doğru. Gösterge bilim iki tane temel ekolü var baktığınız zaman. Fransız ekolü ve Amerikan ekolü diyebileceğimiz. Fransız ekolü İsviçreli dil bilimci Ferdinand de Saussure'un temsil ettiği düşüncesinin peşinden giden bir ekol. Öbür tarafta da Peirce, Charles Sanders Peirce. Bunların ikisi de aynı dönemlerde yaşamışlar. Fakat birbirlerinden ayrı olarak gösterge bilim yaklaşımları geliştirmişler. Saussure dil bilimci olduğu için aslında onun gösterge bilim yaklaşımı biraz dil bilim temelli bir yaklaşım. Ve diyor ki yani bu biraz yapısalcı bir yaklaşımın da karşılığı olan bir şey. Çünkü yapısalcılar diyor ki yani dilin yapısını anlayabilirsek biz, yani dilin nasıl yapılandığını anlayabilirsek biz insanın nasıl düşündüğünü de anlayabiliriz. Ve dolayısıyla zihnin kategorilerini keşfedebiliriz. Bir yerden baktığınızda neuroscience'ın yaptığı çalıştığı şeyi başka bir yerden yapmaya çalışıyorlar aslında.
Çok ilginç, evet.
Output'u dili inceleyerek ve o dilin nasıl insanların bir dili yapılandırdığını ve onun yapısal parçalarını ve ilişkilerini keşfederek insanın düşünme yapısını kavramaya çalışıyorlar. Aslında nihai amaçları bu.
Bu da bana şey çağrıştırdı, hemen böldüm.
Rica ederim.
Yani hani bazen sorarlar hangi dilde düşünüyorsun falan diye, çok dilli mesela farklı anne baba farklı milletler anne babaları olan insanlar. Hakikaten hani o düşünce şeyiniz bile yani hangi dilde düşündüğünüz bile belki sizin davranışlarınızı etki ediyor şüphesiz. Kendi çocuklarımdan düşünüyorum ben de aynı şekilde.
Kesinlikle dil düşüncemizi şekillendiren çok önemli faktörlerden bir tanesi. Ve bunu da keşfederek aslında bu dilin nasıl yapılandığını keşfederek de işte o insanın düşünme sürecini dekompoze etmek ve böyle yapılarını ayırmak ve o zihnimizin işlemesini keşfetmek. Nasıl zihnimizin işlediğini. Kullandığımız sözcükler, geçen gün birazcık kontekstin dışına çıkarak bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir makale okudum. İsveç'te Özellikle işte bu kadın ve erkek, dişi ve maskülen ve feminen sözcüklerin olduğu Türkçe'de yok. Biz Türkçe'de cinsiyetsiz bir dil Türkçe. Fakat birçok dilde biliyorsunuz işte Fransızca gibi, İsveççe'de de böyleymiş. Belirli şeyler, kelimelerin dişisi, erkeği. De erkeği var. Ve bundan böyle bir 3 sene önce İsveççe'ye genderless bir, yani cinsiyetsiz bir pronoun ekleniyor. Ne kadın ne erkek. Ve bunu kültürel olarak da hemen insanlar benimsiyorlar. Ve bunun kullanımıyla insanların cinsiyet meselesine ve toplumsal cinsiyete bakışının nasıl dönüştüğüne dair bir makale okudum. Gerçekten yani o dilin bizi şekillendirdiği, düşüncemizi şekillendirmesi çok önemli bir mesele. Dolayısıyla bir tarafta bu var, bu yapısalcı taraf var. Aynı zamanda da yani dolayısıyla diyor ki Saussure, kavramların ve nesnelerin ve meselelerin birbiriyle ilişkisini inceleyerek aslında zihnin nasıl ilişki kurduğunu çözümleyebiliriz. Ve bunu da karşıtlıklar üzerinden daha sonrasında Lévi-Strauss'un da üzerinde durduğu binary opposition, ikili karşıtlıklar. Yani biz insanlar nedir? İşte beyaz siyah olmayandır, gece gündüz olmayandır gibi. Dolayısıyla hiçbir nesne, hiçbir gösterge sadece salt kendisi olarak var olamaz. Ancak diğer göstergelerle olan ilişkisi üzerinden bir anlam kazanır diyor Saussure. Ve bunu da ikili karşıtlıklar daha sonrasında gösterge bilimsel araştırma yöntemlerinde ve pazarlama stratejisi çerçevesinde de buradan belirli metodolojiler geliştiriliyor. Peirce tarafında ise, Amerikan ekolü tarafında ise diyorlar ki yani evet bu yapısal ilişkiler önemli ama bir gösterge ancak yorumlandığı ölçüde anlam kazanır. Dolayısıyla işin içine bir de yorum sürecini katıyor ki bu da işte gösterge bilimin, yani tüketici, özellikle gösterge bilimsel pazarlama çerçevesinde düşünürsek eğer, tüketici o göstergeyi nasıl yorumluyor ve ona nasıl anlamlar atfediyor. Her marka birer gösterge. Yani bu markalama sürecine baktığınız zaman ilk önce bir isim alıyor marka. Bu bir gösterge. Sonra işte kurumsal renkleri oluyor, renkler de birer gösterge. Sonra bir logosu oluyor, bir sembol, bu da bir gösterge. Sonra bunlarla beraber ambalajları yapılıyor, bunlar da gösterge. Sonra reklam uygulamaları, işte pazarlama uygulamalarına dönüşüyor. Bütün bunların hepsi birer gösterge. Ve dolayısıyla marka aslında başlı başına kendisi bir gösterge. Ve markalama süreci de bu gösterge bilimi her aşamada, yani bir marka yaratım sürecinden gelişmesine ve büyümesine kadar gösterge bilimi kullanıyor. Dolayısıyla bu iki ekol gösterge bilimsel çalışmaları etkileyen iki ana ekol gibi düşünebiliriz. Ve buradan da hareketle özellikle hani 1960-70'ler Fransız ekolü genelde işte reklamlara bakmışlar ve basın ilanlarını işte bu gösterge bilimsel teoriler çerçevesinde incelemişler. Biraz daha eleştirel bir ekol orası. Sonrasında işte 80'lerle birlikte tüketici araştırmalarına girmiş gösterge bilim. 80'lerin sonu 90'larla birlikte bu İngiltere odaklı daha sektör profesyonelleri, yani akademik taraftan değil ama daha pratik pratisyen odaklı bir, bu işte commercial semiotics dediğimiz uygulamalı gösterge bilim ya da pazarlama, gösterge bilimsel pazarlama olarak da nitelendirebileceğimiz, işte bu Virginia Valentine, Malcolm Evans gibi isimlerin öncülüğünde bir şey doğuyor. Ve bu özellikle daha eleştirel ekolün yaklaşımından kurtararak gösterge bilimi daha pazarlamanın uygulama odağına çekip bunun için faydalı, daha etkili marka stratejisi geliştirmek, daha etkili, etkin, effectiveness'ı yüksek marka pozisyonlaması ortaya koymak, marka stratejisi geliştirmek için kullanılan bir tool haline getiriyorlar.
Peki bu arketipler mesela bunun bir sonucu mudur? Çok kullanılan konumlandırma konusunda.
Evet, arketipler benim doktora konum bu arada.
Harika.
Aynen, doktora tezimde reklam hikayelerindeki kullanılan arketiplerin markanın duygusal, markayla tüketici arasındaki duygusal süreçleri, bunun sonrasındaki de markaya yönelik tutum ve reklama yönelik tutuma etkisini araştırmıştım. Arketipler...
Yani burada çok merak ediyorum hakikaten sizin bakış açınızı. Çünkü hani birçok şeyi günümüzde tüketim ekonomisinde de veya yani medya tarafında da bununla özdeşleştiriliyor. İşte Disney'in bütün karakterleri, bütün film endüstrisinin falan şeyleri hep bu arketipler üzerine. Hani bunların sayısı işte 12'dir, 16'dır değil mi? Bilmiyorum.
Evet, eğer. Yani böyle bir pazarlama tarafında 12 gibi bir şey var, rule of thumb var yani 12 temel arketip.
Evet.
İlişkileri var tabii ki. Gösterge bilimin kullandığı tool'lardan bir tanesi arketipler. Çünkü aslında Jung'un, hani Carl Gustav Jung'un teorik bazıyla geliştirilmiş bir şey bu arketip meselesi. Kullanıyor beraberce de yani el ele de işleyen bir süreç. Yani markanın hangi arketipi temsil ettiği, hangi arketipi yansıttığı ve bu arketiple ilgili olarak tüketicinin o arketipe yüklediği anlamlar. Örneğin biz benim doktora sırasında bir araştırma yapmıştık bir akademisyen arkadaşımla beraber. Bu 12 tane arketipi, genelde bunlar Amerika ve Avrupa odaklı aslında geliştirilen arketipler. Fakat yani işte ne bileyim ben hero arketipi, işte aşık arketipi, hokkabaz arketipi, efendime söyleyeyim bilge arketipi falan. Ve bunlar genellikle dolayısıyla da daha batı sembolleri ve anlam sistemleriyle tarif ediliyor. Ama acaba Türkiye'deki biz biliyorsunuz yani kolektif bir kültür olarak tanımlanıyoruz ama bence artık o tam arada bir yerdeyiz. Orada da bir araftayız. Yani ne kolektif ne bireysel, bireyselleşme yolunda olan bir kolektif kültürüz bence. ve bunları araştırdık. Acaba yani gerçekten bu iki şeyde de Türkiye'de de aynı anlamları mı atfediyor tüketiciler? Mesela bir tane arketipte çok bambaşka şeyler çıkmıştı. O da aşık arketipi. Aşık arketipini yansıtan markalar neler var mesela? İşte Magnum, Cornetto. Evet. Daha böyle belirli kahve markaları. Yani sensual böyle... sensual pleasure'lar, haz meselesi, aşık arketipi genelde böyle batı şeyinde yani literatüründe, Amerika ve Avrupa literatüründe işte marka bağlamında tüketici işte daha bu tür beş duyumuzla algıladığımız hazları sunan, flörtler, efendime söyleyeyim onun içinde böyle işte bir araya gelmek, beraber olma vesaire gibi anlamlar atfedilen bir arketip. Türkiye'de konuştuk gençlerle. Baktık ki aşık arketipi bambaşka bir anlam ifade ediyor. Bir kere bizim kültürümüzde bu aşık arketipinin açılımlarında öyle işte sensual pleasure'lar falan bu tür böyle şeyler yok. İşte ya da seksüel çekimler, baştan çıkarmalar yani. Falan filan yok. Aşık arketipinde...
Bize masum, saf değil mi?
%100. Birlikte olmak falan değil, aşık arketipi kavuşamamak, uzaktan sevmek, efendime söyleyeyim öyle dokunmak mokunmak falan değil yani dokunamamak ve bundan şey yapan bir çile yani o çileyle beraber gelen bir haz. Yani uzak hani şey vardır ya seni...
Leyla ile Mecnun yani.
Evet evet yani seni sevmelerin en güzeli seni uzaktan sevmek diye böyle bir hani şey... Evet. Yani bunlar bizim işte bu kültürel anlamlar o kadar kültürden kültüre, ülkeden ülkeye değişiyor ki. Dolayısıyla bu arketipler de tabii ki bizim gösterge bilimin ana malzemesi kültür ve o kültürel anlamları olduğu için arketipler de bunun ayrılmaz bir parçası.
Valla yine konu yine gelip WASP'a bağlandı. Yani her şey bütün bu batılı, bütün bilim batının etkisi altında. Biz de
kesinlikle.
Doğu neresine bunun düşüyor diye şey yapıyoruz. Bir yandan da yani benim aklım mitolojiye de gitti tabii ki. Hani bir Yunan mitolojisi var. Hatta Türk mitolojisi var. Geçen gün çok enteresan. Yolda gidiyoruz arabada ailecek. Petrol ofisinin şeyini gördü çocuklar. Ya dediler bu nasıl bir hayvan? Petrol ofisinin ağzından çıkan bir hayvan var değil mi? O evet. Mesela biliyor musunuz hiç bunun ne olduğunu, arkasını? Ben hemen baktım tabii.
Bir ejderha gibi değil. Böyle şey yapmış.
Ben de öyle sandım. Ama şöyleymiş aslında. Bir ya Asena'ya kadar giden hani bir dişi kurt, ağzına araya çıkan dişi kurt ve bir Türk mitolojisinden geliyormuş mesela. Yani ilk gördüğüm şeyler bunlardı ama hani yabancı kaynak, Türkçe kaynak falan derken kayboldum. Yani çok da üzerine durmadım. Ama ne enteresan, yani bir Türk mitolojisi diye bir şey de var aslında.
Tabii ki.
Yani
Dede Korkut'un yani düşünsenize. Şey, şimdi sizin bu söylediğinizde yani Petrol Ofisi aslında oldukça maskülen bir marka. Baktığınız zaman. Fakat sembolünün böyle bir dişi kurt olması değil mi? İlginç bir şey yani. İlginç bir tezat.
Ama işte mesela her şey bir bütün olarak bakıyoruz. Şimdi mesela bunu, bu bir Amerikan markası olsaydı kim bilir bunun arkasında ne değerler ve nasıl bir örgüleme yapılırdı. Zamanında bunu yapan ve hani hep bildiğimiz bizim reklamcılığın, eski reklamcılığın hani bir takım o bunların üzerinde düşünüp de ortaya bir şey koyması, yani Petrol Ofisi de herhalde nereden baksanız yine 60-70 yıl belki daha fazladır.
Tabii. Türkiye'nin en eski markalarından bir tanesi.
Ve orada bu düşünülmüş ve oraya konmuş ama bunun hani bir izine baktığınız zaman bugün bir izini görmüyorsunuz belki, hani değil mi? Hani o bağlamdan tamamen çıkmış, belki o çok üzerine artık kafada yorulmamış bir hale gelmiş.
Evet, tabii.
Bunu bilmememiz, ki, bunu bilmememiz yani bir ayıp aslında. Ayıp değil de yani bizim ayıbımız değil de bir şekilde.
Yani evet, markaların da bunu tabii ki iletişimlerini yapması önemli bir şey.
Yani şey biliyoruz da Starbucks'ın arkasındaki kızın hikayesini biliyoruz da bununkini bilmiyoruz aslında.
Doğru tabii ki. Yani işte bu gösterge bilim bağlamında düşündüğünüz zaman şimdi siz çok güzel bir yere getirdiniz bu marka mitolojileri. Yani her marka bir değil mi, marka mitolojisi var. Eğer markanızın mitolojisi ne kadar güçlüyse sizin o markanızın tüketicinin zihninde, algısındaki yeri o kadar sağlamlaşıyor. İşte bu temelde böyle teorik olarak baktığınızda marka mitolojisinin 4 ana şeyi var. Bir tanesi ne? Markanın dünya görüşü. İkincisi bu dünya görüşünü tüketiciye anlatacak bir agent'a ihtiyacı var. Yani bir aracıya, bir sözcüye. Hani bu agent dediğimiz şey illa bir insan olması gerekmiyor. Yani örneğin Meta'nın Mark Zuckerberg örneğinde olduğu gibi, ya da işte ne bileyim ben şeyin Martha Stewart markasının ki Martha Stewart'ın kendisi gibi, ya da Oprah'ın ki Oprah gibi. Bu bir mekan da olabilir, aynı Starbucks gibi. Yani Starbucks'ın aslında marka agent'ı ya da sözcüsü o mekanı, değil mi? Yani giriyorsun o kozi mekan, tabii. Müzik hep aynı, kokuyu şey yapıyorsun. Aynen. İşte o birazcık ev, dinginlik, ev ve bir aradalığı teşvik eden mobilyalar. Bunların her biri birer gösterge bu arada. Bunu da düşünelim. Sonra o dünya görüşünü anlatıyor ya da tüketiciye iletiyor bunu. Bir de bir hikayeye ihtiyacınız var. Bu mitolojiyi yaygınlaştıracak. İşte bunlar marka anlatıları. Bunun sonunda da bir marka kültürü oluşuyor. Yani bu 4 temel unsur üzerinden siz bir marka mitolojisi yaratıyorsunuz. Bu marka mitolojilerini yaratırken de işte bu sizin söylediğiniz gibi Petrol Ofisi'nin renk seçtiğiniz renklerden sembollerinize, yani değil mi, bankaya bakalım, banka kategorisine bakalım Türkiye'de, değil mi? Garanti yeşildir, Akbank kırmızıdır, Yapı Kredi lacivert'tir, işte efendime söyleyeyim,
Vadası, İş Bankası mavi.
İş Bankası mavidir, aynen. Ve bunların sembollerine bakalım, işte garanti yoncadır, yeşil bir şeydir. Efendime söyleyeyim, logolarına bakalım. Akbank'ın o işte kalp sesi, evet. Bütün o güp güpler. Evet. Bunların her biri birer gösterge ve tüketicinin zihninde markayla, pazarlamacıların markayla özdeşleştirmesini istediği ve hatırlanırlığını arttıracak ve o hatırlanık üzerinden de diğer markalardan ayrışacağı bir pozisyonlamayı hayata geçirmeye çalışıyor. Bu noktada da siz pazarlamacılar olarak ya da reklamcılar olarak tüketiciye bir markayla ilgili en doğru, en kültürel olarak relevant, yani kültürel olarak en uyumlu, tüketicinin zihninde onu markayla özdeşleştireceği en etkin sembolleri, göstergeleri bulmaya, yerleştirmeye ve sürdürmeye çalışıyorsunuz.
Yani tabii ki iletişimcilerin hayatımızdaki rolü çok büyük. Hikaye anlatıcılarımız onlar bizim. Markalarda hikayenin öznesi olabiliyor işte. Ve tabii ki tamamen hikaye dinleyerek büyüyen bir canlılar olarak, hani insanlar olarak bu iletişimde bu etkiyi çok iyi yönetmek gerekiyor. Lafı şeye getireceğim, unstereotype analize getireceğim. Çünkü orada öncelikle ne yapıyor, nasıl kuruldu, amacını bir ondan bahsedelim isterseniz. Bir takım basma kalıplarla ve önyargılarla mücadele amacını taşıyor tabii ki. Siz onu daha güzel anlatırsınız. Sizden dinleyelim, sonra etkileri konuşalım.
Tamam. Oraya şöyle bir yerden bağlamak istiyorum aslında. Sizin de bir böyle bir önden konuşurken, yayına başlamadan önce konuşurken şunu sizle beraberce böyle bir karşılıklı paylaşmıştık. Aslında dünyanın olduğu noktada, hani bu gösterge bilimi de o kültürel göstergelerin ve anlamlandırma sürecinin özellikle de. Yani insan, hani bu şey vardır ya, yani homo economicus, benim sizin katıldığınız eğitimimdeki şeyi homo semioticus'tu, anlamlandıran insan. Ama aslında bütün ekonomi ve işletme şeyinin, teorilerinin temelindeki şey de homo economicus, değil mi? Yani işte rasyonel davranan insan, kendine fayda sağlayan seçimleri önceleyen insan ve dolayısıyla da onun için o faydacı taraftan da o rasyonel kararlar üzerinden de kendine hangisi hangisi kendi faydasını maksimize ediyorsa onu seçen insan. Güya. Yani homo economicus'un güya. Bunun temelinde bu var. Şimdi dünyada öyle bir yere geldik ki yani hani pandemi, ben pandemiyi böyle bir şey olarak görenlerden hiçbir zaman olmadım. Yani bir sıfır noktası. Pandemi oldu ve dünya bir anda biz bir bambaşka bir dünyaya, yeni bir normale uyandık falan değil. Hayır. Dünya zaten hali hazırda. Yani 2020'ye gelmeden önce de oldukça kaotik, oldukça sistem, oldukça problemli. Ve insanların hayatı anlamlandırma ve kendi bireysel anlamını bulma noktasında da insanları zorlayan bir noktadaydı. Yani işte bu Kotler'in Purpose to Action, Brand Activism from Purpose to Action diye bir kitabı var. Christian Starker'la birlikte yazdığı. Orada böyle bir 7 week'dan bahsediyor. Yani yeni 7 günah gibi diyebiliriz. Bunlar işte ne var? Bir kere çevre... İklim krizi, eşitsizlikler, nefret söylemi, çatışma ve savaşlar etrafımızda görüyoruz. Yani işte bu Rusya, Ukrayna, Suriye'de bambaşka, Orta Doğu'da devam eden bir sürü bir yerlerde sürekli vuku bulan bir savaş ortamı. Yolsuzluklar, çürümüşlükler, sağlık meselesi ki pandemide iyice ortaya ayyuha çıktı ki kimilerimiz bu sağlık kaynaklarına çok kolay ulaşırken özellikle gelişmiş ülkeler geride kalmış ülkeler için bu sağlığa eşit şekilde ulaşabilmek ve bundan faydalanabilmemiz gerekiyor. Bu taraf var ve tabii ki nüfus ve göç edici krizleri. Yani bu kadar dev sorunların içerisinde biz zavallı insanlar, canım insanlarımız, biz biricik bireyler yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Ve bir homo economicus var, rasyonel insan, kendi faydasını maksimize insan olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan homo semioticus'un şeylerini, yani anlamlandıran insan olmaya çalışıyoruz. Bir de homo collectivus, yani birlikte, kolektif olarak bu dünyayı, gezegenimizi, üzerinde bulunan canlıları, bunu insan, biraz siz de bahsetmiştik, konuşmuştuk, evet. Sadece insanlar değil, tüm canlılar beraberce yani hani birimiz hepimiz perspektifinden de el ele verip biz kolektif faydamıza nasıl ortaya çıkarabiliriz şey yapan bu üç insan tip, yani üç süreci bir arada yürütmeye çalışıyor birey, insanlar. Doğru. Tüketiciler de böyle.
Maalesef bir yandan da hani ben de hep bu şeye, ben de ekonomi okudum ama hiç homo economicus'la yattık kalktık. Fakat ben de Kahneman'ı okuduktan sonra veya işte hani dünya bu davranış ekonomisine uyandıktan sonra anladık ki hani o kadar mantıklı davranmaya çalışırken de olamıyoruz da. İşte o kendi duygularımızla değerlendirdiğimiz, algıladığımız dünyada yaşıyoruz aslında. Konu yine size geliyor aslında yine.
Kesinlikle. Yani orada da mesela şeyde de görüyorsunuz bunu. Yani pazarlama tarafında da bunun evrimini görüyorsunuz aslında. 90'larda siz hani ekonomistsiniz. Yani ve pazarlama, sizin de pazarlama geçmişiniz, sektör geçmişiniz var. Yani 90'larda ne konuşuyorduk? Share of wallet, evet. Cüzdan payı konuşuyordu markalar. Senin cüzdanından ne kadar para ayırıyor senin markana, bunu elde etmeye çalışıyordu. 2000'lere geldik, share of heart konuşmaya başladık. Hmm. İşte kalp payı, duyguları, tüketicinin kalbine ne kadar dokunuyorsun, efendime söyleyeyim işte bununla birlikte affinity meselesi, işte brand closeness, marka yakınlığı, yani o işte kalbine, bunun şeyleri de görüyorsunuz zaten. Mesela verilen ödüllerin de evriminde görüyorsunuz. İşte 90'larda best brandler konuşuluyordu. Sonra 2000'lerle beraber love marklar girdi.
Evet.
2010'lara doğru şeyler konuşulmaya başladı. Aa, share of heart, tamam bu deyip bir de share of life. Yani hayatımın ne kadar içine sokuyorum, ne kadar ben o markayı hayatımın parçası haline getiriyorum tüketici olarak. Markalar, pazarlamacılar birazcık bunu şey yapma, yani o marka hayatında, tüketicinin hayatında ne kadar derinlikli bir yerde parçası olmuş. Ben şimdi bunu, ki burayı birazdan Unstereotype Alliance'ı konuşacağımız için şey yapıyorum. Ben bir başka bir evrede olduğumuzu da düşünüyorum. Markaların giderek daha fazla share of meaning konuşması gerekiyor. Tüketicinin anlam dünyasındaki markanın payı. O anlam dünyasının içerisinde marka nasıl bir yere oturuyor? Bu da işte bizi bugün konuşacağımız ikinci bir temel konumuza, Unstereotype Alliance'a getiriyor. Unstereotype Alliance bir... Sizin de konuşmanın başında bahsettiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve pazarlama iletişimi sektörünün, yani reklam verenler ve reklam ajanslarının güçlerini birleştirdiği bir düşünce ve aksiyon koalisyonu. Bu koalisyon 2017'de Cannes Lions'da lansmanı yapıldı. Lider markaları var ve bu markalar, işte üyeler var, bir de ally'lar, yani destekçileri var bu platformun. Bu 2017'de lansmanın yapıldıktan sonra bu platformun temel amacı reklam endüstrisine daha eşitlikçi bir yapı kazandırmak. Aynı zamanda reklamları kalıp yargılardan arındırılmış bir reklam ekranı ya da reklam içeriğini teşvik etmek uygulayıcılar ve reklam verenler arasında. Bunun yanında da kendi iç süreçleri içerisinde reklam ajansları ve reklam verenler içerisinde de kendi iç süreçlerinde daha eşitlikçi, kapsayıcı ve çoğulcu bir noktada yapılandırma misyonuyla hareket eden bir düşünce ve aksiyon platformu. Bu çerçevede de sektörün konuyla ilgili toplumsal cinsiyet eşitliği konusu ve daha doğrusu sadece toplumsal cinsiyet eşitliği değil, bu DEI dediğimiz, yani diversity, equity ve inclusivity, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ajansına hizmet eden bir misyonla ilerliyor ve bu dönüşümü sağlamaya çalışıyor. Bir global yapı var, bir de bunun devamında da farklı ülkelerde chapter'lar var. Türkiye 2019'un sonunda, tam pandemiden önceydi, Aralık ayında Unstereotype Alliance Türkiye kuruldu. Bu Unstereotype çatısı altındaki ilk üç öncü ülkeden bir tanesi Türkiye. Şu anda neredeyse 12 tane ulusal chapter var dünya çapında. Yani 12 ülkede var Unstereotype Alliance chapterları. 2-3 tane de yanına gelecek şimdi. Neredeyse 15 tane ülkenin olduğu ve yaklaşık olarak 230'dan fazla üyenin marka olduğu kocaman bir komünite aslında Unstereotype Alliance. Türkiye'de de şu anda biz 13 kurucu üyeyle kurulmuştu ama şu anda 19 kurucu üyesi var. Kendi çatısı altında işte global markalar var. Unilever, Coca-Cola gibi, Kantar gibi, Colgate, Palmolive gibi, P&G, GSK, Bayer, Johnson & Johnson, Avon, Vodafone, Mullenlove, TBWA, bunların hepsi şu anda Türkiye'nin üyeleri arasında. Bir de yerli, güçlü yerli markalarımız da var. Eczacıbaşı gibi, Eti gibi, Akbank gibi, Bunlar da yine çatımız, yani Astroterapi Alliance'ın Türkiye'nin üyeleri. Gruplar da var. Örneğin Publicis grup, reklam grubu ve WPP grubu da yine Astroterapi Alliance Türkiye'nin üyeleri arasında yer alıyor. Bunun dışında da biraz önce size söylediğim gibi destekçilerimiz var. Bunun içerisinde hem sektör kurumları, kuruluşları var bu destekçilerin içerisinde. Hem de benim mensup olduğum Bahçeşehir Üniversitesi gibi akademik şeyler ve NGO'lar da var. Dolayısıyla bu böyle bir Astroterapi Alliance bir kolaboratif yapıyı temsil ediyor ve bu kolaboratif yapı bir kere işbirliği prensibiyle ilerliyor. Yani bütün sektör paydaşlarını bir işbirliği prensibiyle bu sektörel dönüşümü çoğulculuk, kapsayıcılık ve eşitlik ajandası çerçevesindeki sektörel dönüşümü gerçekleştirmek ve bir rekaberlik, yani rekabet ederken beraberce hareket etmenin kılavuz ilkelerine sahip. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hem sektörü bilgi ile besleyerek, araştırma ile besleyerek, yani hem kendi içerisinde üyelerini ayrıca hem global araştırmalarla hem bizim ülke bazlı yaptığımız araştırmalarla besliyoruz. Toplumsal cinsiyet odaklı araştırmalarla reklam. Ben 2018'den beri Verenler Derneği önderliğinde, liderliğinde yaptığımız EFİ Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği raporu araştırmamız var. Bu EFİ ödüllü ve finalist reklamlardaki toplumsal cinsiyet rollerini inceliyoruz. Uzun erimli bir araştırma. 2007'den itibaren tüm EFİ'leri inceledik. Şimdiye kadar 2021 raporunu yakın zamanda yayınladık. 1300'ün üzerinde reklam analiz ettik bu araştırmada. Ve bu sektörle mesela bu tür araştırmalar üzerinden 2018'de ilk yaptığımızda şöyle bir resim ortaya çıkmıştı. Yani Reklam Verenler Derneği çatısı altında ki bir reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi olarak başladık biz aslında buna. 2020'de chapter'ı kurduk ama Astroterapi Alliance chapter'ını kurduk. Aslında bu işin ilk şeyini başlatan Reklam Verenler Derneği çatısı altındaki o reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği kuruludur. Biz orada bu EFİ araştırmasını gerçekleştirdiğimizde 2018'de 10 senelik bir datayı koyduk ve baktık ki Türkiye'deki reklamlara baktığımızda hiç öyle bir eşitlikçi bir maalesef tablo karşımızda yok. Yani reklamların %35'inde kadın ana karakterler, %65'inde erkek ana karakterler vardı mesela. Yani
ya da rollere ilişkin herhalde çok daha çarpık.
Aynen. Yani kadınlar genellikle ev kadını olarak temsil ediliyordu. Erkekler çok daha ya da evde temsil ediliyordu. %50'ye yakını neredeyse kadını evde görüyordunuz. Çalışan rolündeki kadın oranı gerçekten çok sınırlıydı gibi gibi. Ve kadınlar çok fazla geleneksel rollerle temsil ediliyordu. Bunları böyle hani %35, %65 temsiliyetin böyle kategori bazlı baktığınızda, yani finans sektörü, finans kategorisi, banka finans kategorisi, işte efendime söyleyeyim elektronik kategorisi, otomotiv kategorisine falan baktığınızda bayağı böyle işler acısı kadın temsiliyeti açısından durumlar söz konusuydu. Her sene bu araştırmanın biz datasını, verisini ve ilerlemesini yayınlıyoruz. 2021'e geldiğimiz zaman, bunu da gerçekten gururla söylediğim bir şey. Geçtiğimiz seneki banka ve finans kategorisindeki ana karakterlerin %54'ü kadındı. 2019'da %27'ymiş. 2020'de %29'a çıkmış kadın ana karakterler banka finans reklamlarında. 2021'de %54. Mesele şu aslında Mete Bey. Yani tabii ki banka finans reklamlarında erkekleri görebiliriz ama sadece erkekleri gördüğümüzde işte bu toplumsal gerçeği yansıtmayan bir şey haline dönüşüyor. Evet. Çünkü Türkiye'de baktığınız zaman örneğin yanlış hatırlamıyorsam 2019 verisiydi, 15 yaş üstünde banka hesabı olan kadınların oranı %40'lar civarı, %40-45'ler civarıydı. Yani biz niçin bu kadınları mesela reklamda göremiyoruz? Bu bir problem. Reklamla, hani eğer ki reklam toplumu yansıtan bir aynaysa, demek ki doğru yansıtmıyor.
Tabii. Yani
ikinci buyurun.
Yok yok, yani sonuçta evet, kafadaki işte o stereotipler, emekli deyince emekli amca, yani emekli kadın daha şey düşünülmüyor. Hani İzmir dışında düşünürsek
%100.
Peki şimdi şöyle, bu tabii ki bu nasıl, sonuçlar nasıl alınıyor onu soracağım. Yani şu anlamında, yani etki anlamında. Öz denetimle tabii ki üye kuruluşlar veya elaylar bir şekilde kendi iletişimlerine buna daha dikkat etme, hem sözü taahhüdü veriyorlar hem de buna dikkat ediyorlar da bir şekilde. Bunun ötesinde bir şey var mı? Yani işte komisyona bir takım reklam örnekleri alınıp bunlar üzerinde tartışılıyor mu, veya öyle bir şey mekanizması var mı? Yani öyle bir güreştiri veya gözden geçirme gibi.
Şimdi Unstereotype Alliance'ın bütüncül çerçevesine baktığınız zaman, bir kere bir kalıp yargılardan arındırılmış bir reklamcılık öngörülüyor. İki, söz konusu tüketicilerin ve markaların özellikle reklamlar üzerinden sürekli olarak yeniden ürettiği kalıp yargıların dönüştürülmesi. Yani bu kalıp yargılar dediğimiz şeyler de nedir? Belirli bir sosyal kategoriye ya da insan grubuna dair basitleştirilmiş, genellikle onlarla özdeşleştirilen, genellikle doğru olmayan ve negatif anlamlar içeren yargılar. Bunlara işte unconscious bias da deniyor bir taraftan. Yani farkında olmadığımızda bu yargılara sahip olabiliriz. Hı-hı. Örneğin işte yaşlılar yardıma muhtaçtır. İleri yaş bireyler yardıma muhtaçtır. Teknolojik gelişmeleri pek takip edemezler. Fiziksel olarak kırılganlardır gibi. Hı-hı. Bu bir kalıp yargı.
Evet.
Ya da işte kadınlar şefkatlidir, kadınlar onun için de çocuk bakımı kadınların için daha doğasına uygundur gibi. Bunların hepsi birer kalıp yargı.
Tabii.
Bunların dönüştürülmesi, iki toplumsal farkındalığın arttırılması ve iş yerinde de tabii ki eşitliğin teşvik edilmesi gibi misyonlarla ilerliyor Unstereotype Alliance. Bunun içinde ne yapıyor, neleri kullanıyor? Bir kere araştırma. Bu hem biz sektörü araştırmalarla bilgilendirmek, hem de kendi memberlarımızı, global araştırmalar da var. Yani Unstereotype'ın işte bu Kantar gibi, Ipsos gibi ortak böyle destekçilerle yürüttüğü global araştırmalar var. Bunlarla ilgili olarak üyelerimizi sürekli olarak besliyoruz burada. Yani son yapılan 2021'de bir araştırma var. Türkiye'deki insanların %66'sı kendilerinin reklamlarda yeterince temsil edilmediğini düşünüyor mesela. Yani dolayısıyla kendimi ben reklamlarda görmüyorum diyor. Yani ben yaşıyorum, buradayım, Türkiye'deyim, bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bir birey olarak benim temsil ettiğim kategoriyi, ama bunu yaş üzerinden değerlendirin, ama bunu sosyoekonomik statü üzerinden değerlendirin, ama efendime söyleyeyim cinsiyet üzerinden değerlendirin, görmüyorum kendimi diyor. Bu büyük bir problem, bunun dönüştürülmesi gerekiyor. Araştırma bir tarafı, eğitim diğer tarafı. Üyelerimize özellikle bu tür hani nasıl daha ilerici içerik üretimi yapılabilir. Unstereotype'ın bir 3P framework'ü var. Presence, perspective ve personality diye. Yani reklamlardaki görünürlük, reklamların kimin perspektifinden anlattığının incelenmesi ve reklamdaki karakterlerin ne kadar derinlikli olarak tüketiciyle buluşturulduğuna bakılması gibi. Bunun üzerine eğitimler veriyoruz. İki sektör işte yani eğitim ve araştırmalar ve sonra da tabii ki farkındalık kampanyaları. Sektörü konuyla ilgili farkındalık, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, çoğulculuk ve kapsayıcılık konusunda eğitimler vermek ve algıyı dönüştürmek ve yaklaşımı dönüştürmek. Bunun bir tarafı, özellikle sizin biraz önce sorduğunuz soruya gelirsek, öz denetim tarafı var. Özellikle mesela İngiltere'de ASA, Advertising Standards Authority, bu konuyla ilgili ciddi toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık ve eşitlik çoğulculuk perspektifinden ciddi kararlar alıyor. Reklam durdurma kararları bunlar, belirli çerçevelerden. İşte diyor ki mesela cinselleştirme vardır bu reklamda ve onun için yayından kaldırıyor gibi. Ya da işte belirli bir grubu dışlamak ya da olumsuz rol modeller üzerinden resmediyor bu reklam deyip bu tür kararlar veriyor. Tabii oradaki şey birazcık daha başka bir yapı. O çünkü oradaki Asa'nın yaptırım gücü de var. Otoritesi de var.
Kütük gibi yani.
Aynen. Türkiye'deki ya da REK gibi, reklam kurulu gibi. Onların kararları yasal olarak bağlayıcı kararlar. ROK ise Reklam Öz Denetim Kurulu Türkiye'deki bir öz denetim, yani sektörün ve reklamların kendi kendini denetlemesi ve bir öz denetim mekanizması üzerinden ilerlemesi üzerine kurulu. Onun kararları tavsiye niteliğinde. Yani dolayısıyla tabii ki ama bu tavsiye ROK'ün tavsiyeleri ve aldığı kararlar reklam veren ve tarafı için bir bağlı
referans, yani şey manası.
Evet, bir referans noktası ve uyuyorlar. Çünkü bu sektörün daha etik ve daha eşitlikçi ve daha ahlaki bir noktadan pazarlama iletişimi yapmasının önemli aktörlerinden bir tanesi ROK. Dolayısıyla yurt dışında farklı ülkelerde buna dair regülasyonlar var. Türkiye'de ise bir tüketici başvurabilir ROK'e ya da bir marka da başvurabilir. Bu çerçevede inceleme yapılabiliyor tabii ki.
Peki hocam, hakikaten iki bölüm keşke düşünseymişiz biz bunu başlarken ama ben imza soruma yine geleyim diyorum. Gülşen hocamın değer yaratma formülünü soracağım ben.
Ya siz bunu bana böyle bu soruyu gönderdiğinizde üzerinde düşündüm ve kendi adıma, yani bir bireysel değer yaratma formülüm var. Bir de iş yapış biçimiyle ilgili de bir değer yaratma formülüm var aslında. Bu formülün merkezinde benim için, yani kişisel olarak, insan ve vicdan var. Çünkü bunun, yani yaptığım, hem kendim bireysel olarak yaptığım şeyin bir beni tanımlayan şey, bir şey olarak, hem de iş yapma biçimi olarak, hem de hayata bir katkı sunma açısından ve insan ve vicdan benim böyle yapı taşı dediğim, onun devamında da onun ve bunu da eşitlik ve hak temelli bir yerden bakarak hayata iş üretmek ve insan ilişkileri kurmak, yaşam ilişkileri kurmak. Yani sadece biz sizinle de konuştuğumuz gibi hani bu insan, evet, önce o bir insan ve vicdan meselesi çok önemli ama insan olarak bu gezegende tek başımıza değiliz. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin iki tanesi, bir tanesi suyun altındaki yaşam, bir tanesi karadaki yaşam. Yani hayvanlar, canlılar, tüm canlılar, bunlarla birlikte bir ekosistemde yaşıyoruz. Dolayısıyla onların da hakları var ve bu hakları da gözeterek bir hayata böyle bakmaya çalışıyorum. Şirketlerin de böyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi böyle uzun zamandır hani bu sürdürülebilirlik çerçevesinde işte John Elkington'ın bu 3P bottom line, işte People, Planet, Profit, insanlar, gezegen ve karlılık şeyi konuşuluyor. Çeşitli kavramlar kapitalizmin yanına böyle çok acayip yani acayip demeyeceğim. olumlu olarak değerlendiriyorum ama işte böyle işte Elkington'ın dediği iyileştirici kapitalizm ya da işte conscious kapitalizm, hani vicdanlı kapitalizm. çevremizi tüketmek ya da işte yıkmak değil de yenilemek ve inşa etmek üzerine kurulu bir yaşam biçimi öngörüyor bu kapitalizm perspektifleri. Hani kapitalizm böyle olabilir mi? Ondan emin değilim. kendi hani şeyi, doğası itibariyle. Ama vicdan ve iyileştiricilik kısmında varım. Benim değer yaratma formülüm biraz buralarda dolanıyor diyebilirim.
Çok güzel. Bence şey de, siz söylerken şunu düşündüm. Yani işte insan medeniyet de belli aşamalardan geçiyor işte. Ulus devletler son işte 100 yılda belki şeydi. Bundan sonra artık vicdanlı devletlere, vicdanlı ve vicdansız devletler olarak belki ayrılacak. Yani vicdan, çünkü hakikaten hem dünya için, gezegen için, hem bizler için iyi bir pusula, iyi bir kuzey yıldızı. Yani
çok.
Evet, o yüzden bunun daha farkında olmak, zaten hani emareler artık arttı. Hani buna dikkat etmediğimiz zaman başımıza çok kötü şeyler geldiğini de artık görüyoruz yani. Biraz da işte sopa zoruyla sanıyorum o yola doğru gidiyoruz. etmek zorundayız.
Evet. Yani ben o zaman bir son vicdanı getirdiğiniz için, bu vicdan meselesi benim için çok önemli.
Kesinlikle.
Bir şey söyleyeyim. Bu Henry Benazus'un En Güçlü Tanık Vicdan diye bir kitabında şöyle diyor. Vicdan, kendi kendimizi suçlayabilme, direnebilme, sorgulayabilme ve gereksinim duyulduğunda kendimize bile savaş açabilme, kendimizi tanık gösterip kendimize ceza kesme üstünlüğüdür. Yani dolayısıyla hem kendimiz için de pusulamız vicdan olduğunda hem de şirketler için. Yani şu anda işte bu çalışan markası olma meseleleri falan da konuşuluyor. Bu yıkıcı kapitalizmin, hani insanı tüketen kapitalizmin bu şekilde gidemeyeceği üzerinden de meseleler konuşuluyor. Yeri geldiğinde şirketler de o vicdanları ölçüsünde o şeyi kendisine kesmeli. Kendisine bile savaş açmalı hatta. Evet. Evet. Ve ben şimdiye kadar bunu böyle yaptım ama velakin zararın neresinden dönülürse kar, bu bir yüzleşme anıdır ve yüzleşmeler çok önemlidir. Pandemi bize bunu çok iyi gösterdi bence.
Evet.
Ben biraz onu kendi açımdan şey diye diye nitelendiriyorum. Biz artık bir yüzleşmeler çağındayız. O yüzleşmeleri hepimiz yaşayacağız. Hem mikro ölçekte bireysel olarak, hem de makro ölçekte uluslar ve toplumlar olarak. Burada da pusulamız vicdan olmadığı noktada, yani işte sizin dediğiniz gibi vicdanla hareket edenler ve vicdanla hareket etmeyenler kazananlar ve kaybedenler olacak diyeyim.
Hocam çok güzel bir yere bağladınız. Bizde kitap kulübümüz var. Dinleyiciler biliyordur. Değerli Hayatlarım Formülü Kitap Kulübü. Orada da Hatalar Psikolojisi'ni okuyoruz bu ay.
Şahane.
Evet ve orada işte hani hatalar, mistakes were made. Hani hatalar yapıldı. Hani ben yapmadım ama. Hani o yüzleşme konusu dönüp dolaşıp her şey oraya geliyor aslında. Ya bu gerçekten en büyük bizi zorlayan şey, yani bir şekilde hata yaptığımızı kabul etmemek insanın ve toplumların en büyük baş etmesi gereken şey ve işte vicdan aslında bunu bir noktada aşmak için tek yol. Yani ancak öyle bir erdemli hayat sürdürebiliyorsunuz. Yani bu yaptığım hakikaten doğru olan mıydı sorusunu sormak çok kritik bir hale geliyor.
Sizinleyim Mete Bey bu konuda.
Evet.
Vicdanın yanında olan herkesin ben de yanındayım. Öyle diyeyim.
Harika. Peki Gül Hocam, size nasıl ulaşabilir dinleyenlerimiz? Siz nereden takip etsinler? Neyi tavsiye ediyorsunuz? Instagram mı, LinkedIn mi, Twitter mı, nasıl?
Ben açıkçası Instagram konusunda çok başarılı olmadığımı söylemek istiyorum. LinkedIn'den takip edebilirler. En daha aktif olduğum yer orası. Neler yaptığımı ya da içinde olduğum projeleri oralardan paylaşıyorum. LinkedIn'den paylaşıyorum sürekli olarak. Veya da bana bu yayını dinledikten sonra ulaşmak isterlerse mail atabilirler. gul.sener@bau.edu.tr mail adresime. Her zaman açık. Sorularını yanıtlamak isterim.
Harika. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim içi buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için meteyursever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.